Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Nasılsınız?
Sağ olun. Teşekkür ederim. Eksik olmayın.
Biz bugün Orta Çağ'ı konuşacağız. Tarih kitaplarında hep karanlık Orta Çağ, Orta Çağ karanlığı diye geçiyor. Sanki bilimin, sanatın, gelişmenin önündeymiş, ona duvar örmüş gibi anlatılan bir Orta Çağ. Peki Orta Çağ neydi? Orta Çağ olmasaydı şimdi ne olurdu? Bunların hepsini konuşalım bugün.
Şimdi ilim adamları bilgiyi tabii pragmatik sebeplerle, yani faydacı sebeplerle tasnif etmeyi severler. Onun için tarihi de muhtelif kıstaslara göre, ölçülere göre devrelere ayırmayı çok severler. Buna göre işte antik çağ, tarih öncesi devir, yani yazının, daha doğrusu yazılı vesikaların ulaşmadığı devire ait bilgiler, tarih öncesi devir deniyor buna. Bu bir takım işte buluntularla, arkeolojik kazılarla bilinen bir bazı bilgiler var. Antik çağ var, yazının bilindiği bir devir. İşte buna ilk çağ deniyor. Bu ilk çağ idealize edilmiş bir çağdır aslında. Yani Yunan ve Roma medeniyetine beşiklik ettiği için bütün hemen hemen bilgi kaynaklarında ilk çağ idealize edilir, antik çağ idealize edilir. Halbuki Orta Çağ'dan geri kalan bir yanı yoktur. Yani başvurulan, müracaat edilen kıstaslara göre, hatta çok daha geri.
İnsana bakış açısı ve verilen değer açısından mı konuşuyorsun?
Tabiata bakış, bilim, kültür cihetiyle Orta Çağ'dan çok daha ileri bir zaman değildir. Ama Yunan ve Roma medeniyetinin varlığı. Şimdi Avrupa'da şöyle bir telakki vardır. Biz de biliyorsunuz mekteplerde bu şekilde okuyoruz. İnsanlık hep yukarıya doğru yükselen bir doğru kat etmiştir. Medeniyet Akdeniz'de doğmuştur. Merkezi de eski Yunan'dır. Hı hı. Oradan Roma'ya geçmiştir. Roma'dan da bugünkü Avrupa, yani Protestan, kapitalist ahlakının hakim olduğu Avrupa, üstünlüğü münakaşa götürmez her cihetle Avrupa. İşte insanlık budur.
Halbuki,
ama tarihi vesikalar, arkeolojik şeyler tamamen aksini söylemiyor. Yanlış anlaşılabilir ama böyle söylemiyor.
Şöyle söyleyelim, onun kaynağını, yani oradan başladığını söylemiyor.
Söylemiyor.
Yazından.
Söylemiyor ve arada başka yerlere uğradığını, evet, dibe vurduğunu söylüyor. Mesela daha önce de söylemiştik, Yunanistan medeniyetin beşiği değildir. Yunanistan medeniyetin uğradığı bir yerdir. Evet, eski Yunanlılar, antik Yunanlılar uyanık insanlar, Akdenizliler. Meraklılar, öğrenmişler. Bunu kendilerine almış ve tatbik etmişler. Ama bu medeniyetin kaynağı Girit'tir. Girit medeniyetinin kaynağı Mısır'dır. Yani eğer bir medeniyet kaynağı varsa bu eski Mısır'dadır. Evet. Mısır ehramlarının, piramitlerinin sırrı bugün bile çözülemiyor. Bunlar
hatta
Yunan medeniyetinden çok önce.
Hatta onların yaptığı kendi belgesellerinde bile böyle. Ama ona rağmen.
Hülya Hanım, bu 1950'lerden sonra değişti. Yani 1950'lere kadar, yani ikinci harbe kadar herkesin ön kabulü buydu. Bu anlattığım Yunan, Roma, Avrupa. Yani eski Çin diye bir yer yok. Hı hı. Arap Rönesansı diye bir şey yok.
Var,
Mısır
ama
diye bir
kabul
şey yok.
Böyle
bir şey. Hayır, yok. Hı. Yani böyle bir şey olmamış hiç. Ama siz olmamış deyince bu iş olmamış olmuyor. Perdeyi çekince güneş batmıyor. Hı. Yani böyle bir telakki var. 1945'lerden sonra Avrupa'da düşünce yapısı çok değişti. Başka insanlara bakış açısı değişti, kendilerini kritik etmeye başladılar ve artık Avrupa'da bugün, yani Batı'da, Batı dediğim zaman Avrupa ve Amerika'yı kastediyoruz, yani medeni ileri memleketleri kastediyoruz, hür dünyayı kastediyoruz daha ziyade. Buralarda artık bu söylediğim kabul edilmiyor. Yani böyle bir doğru vardır, Yunan, Roma, Avrupa, böyle bir şey yok, bunu kabul etmiyorlar. Peki kim kabul ediyor biliyor musunuz? Biz. Yani öteden son zamanlarını hep Avrupa'yı bakış açısıyla harmanlayarak, onlara benzeyerek ileri gideceğini zanneden biz, yani Şarklılar, hala Avrupalıların terk ettiği görüşleri savunuyoruz.
Hep böyle olmuyor mu zaten? 10-20 sene sonra
maalesef
böyle bir değişim oluyor. Yani
olmadı ama.
Belki teknolojiyi onlardan hızlı alıyoruz ama hani.
Teknoloji çok universal bir şey, yani süratle geliyor ama fikir yapısı değişmiyor. Yani bakın 2020'lerde bile hala daha Şark dünyası, ama sadece Türkiye değil, Şark dünyasında hep bu var. Hep bu kompleksi bakış açısı mevzu bahistir. Yani hala daha ders kitapları böyledir. Hala daha üniversite tedrisatı böyledir. Her bilim tarihine baktığınız zaman bu şekilde görürsünüz.
Hatta biz ne zaman mesela işte Osmanlı dünyasında ya da Müslümanlar arasında ya da eski Türklerde bir şeyin, Avrupa'da olan bir şeyin aslında oradan geldiğini, orada ilk başlangıcının olduğunu söylesek, böyle bir yayın yapsak, hemen ertesi gün ya da yayından sonra telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. Ya biz bunun böyle olduğunu bilmiyorduk diyorlar.
Veya inanmazlar.
Ya da mesela bir sergi yapılıyor diyelim ki İstanbul'da, çok yapılıyor böyle sergiler. İşte bir mikrobun mikroskop olmadan tanımlandığını ve bunu bir Müslüman bilim insanının yaptığını söylediğimizde, hadi canım diyorlar. Buna edinilmiş çaresizlik
maalesef,
mi demek lazım?
Maalesef son zamanlarda buna reaksiyon olarak, yani bu zihniyete reaksiyon olarak şark dünyasında şarkın zannedildiği gibi olmadı. Bu şarktan kastım sadece İslam dünyası değil elbette. Müslümanlar, Türkler, Çin, Hint, bunların hepsine dahil. Şark dünyasının, medeniyetin eğer beşiği varsa beşiği olduğunu ispatlamaya çalışanlar oldu ama bunlar da biraz ideolojik saplantılara gidip de biraz hayalperest davranınca bu sefer ciddiye alınmaz oldu. Ve bu muamma bugün bile devam etti. Şimdi biz gene dönelim mevzumuza. Bu Orta Çağ denilen devre tarihçiler tarafından Roma İmparatorluğu'nun barbarların elinde yıkıldığı 476 yılına tarihleniyor. Başı bu. Malumunuz 4. asır sonunda Roma İmparatorluğu antik çağın en büyük, hatta dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesidir. Ve hakikaten adaletinden teşkilatına, ordusundan mimarisine kadar dünyaya numune olmuş. Çok parlak bir medeniyettir.
Hatta şimdi bile belki de örneği gösterilemeyecek.
Gösterilemez, evet. Yani Osmanlı buna biraz benzemiş. Osmanlı İmparatorluğu biraz Roma İmparatorluğu'na benziyor. Ama şimdi ve bundan sonra zaten tesisi mümkün olmayan bir sistem.
Ama bir parantez açacağım. Hani hep yukarı doğru gitmiyoruz demek ki.
Değil tabii ki.
Yani.
Değil. Yani şimdi bilim adamları diyor ki medeniyet zikzaklar çizmiştir. Yani zirveye çıkmış, dibe vurmuş, zirveye çıkmış, dibe vurmuş. Mesela Aztek medeniyetinden bahsediliyor. Aztekler bugün dünyanın en iptidai insanlarıdır. Yani Meksika, Peru yerlileri, İnkalar, Mayalar, bunların soyundan gelen insanlar bugün dünyanın en geri insanlarındandır. Belki Afrika kadar değil ama.
Mezopotamya.
Evet, Mezopotamya bütün fenlerin doğduğu yerdir. Matematiğin, astronominin geri bir memleketleri. Mısır keza.
O şehirler bile yok artık.
Yok olmuşlar, yok olmuş. Afrika'da bütün dünyadan önce Sirius yıldızını bilen bir topluluk var. Bugün çok yarı vahşi halde yaşıyorlar. Bunlar Sirius yıldızını biliyorlar ama vahşi halde yaşıyorlar. İşte bu Atlantis fantezisi boşuna değil. Medeniyetlerin zirve yaptığı, dibe vurduğu, zirve yaptığı, dibe vurduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bir de tabii bu şundan kaynaklanıyor. Dünya tarihi 6000 yıldan ibarettir. Değil 6000 yıldan ibaret. Ve bunu daha önce konuşmuştuk. Dünyanın ömrü her geçen gün artıyor. Yani şark İslam kaynakları 300 bin yıldan bahsediyor. İnsanlığın ömrünün 300 bin yıldan fazla olduğunu söylüyor. Öyle olunca tabii bunu anlamak çok daha kolay. Evet. 6000 yıl dediğiniz zaman biliyoruz. Dün yani 6000 yıl aslında bu. 300
dünyanın
bin
yaşıyla bakıldığında.
Evet. Ama şimdi öyle olmadığı anlaşıldı. Tamam, Roma İmparatorluğu önce ikiye ayrıldı. Biri batı, biri doğu. Doğudaki 1453'e kadar devam etti. Batıdaki ise 476 yılında barbar istilasıyla yıkıldı. Barbarlar kimler? Hunların, Avarların önünden kaçan, bugünkü Polonya civarında, Prusya civarında yaşayan bir topluluk var. Cermenler. Bu Cermenler batıya kayıyorlar ve Roma İmparatorluğu topraklarını işgal ediyorlar. Ve bunlar kaba saba, güçlü ve yarı vahşi insanlar Roma İmparatorluğu'nu tarihten sildiler. Ve yerine küçük küçük krallıklar kurdular. Zaman içinde Roma kültürünü, medeniyetini benimsediler ama bu uzun sürdü. Uzun sürdü. İşte bu tarih, 476 tarih, hakikaten eğer Orta Çağ kötü bir şeyse bunun başlangıcıdır. Kötü bir şey değilse bile hakikaten dünyada bir kırılma noktasıdır. Yani Roma İmparatorluğu'nu yıkıldı. Bunu tamam kabul ediyoruz. Peki bu Orta Çağ dediklerinin sonu ne zaman? Bize göre 1453, İstanbul'un fethi. Bu bir tarih. Ama Avrupalılara göre 1492, Amerika'nın keşfi. Bu da çok daha makul bir tarih.
Avrupa açısından.
Avrupa açısından. Bazılarına göre 1517, reform. Hristiyanlık reform. Bu da çok makul bir tarih. Yani çünkü bu saydığımız tarihler
önemli.
Çok mühim tarihler. Hı-hı. Kırılma noktaları. Yani dünyada. Şimdi diyeceksiniz ki Türklerin İstanbul'u fethinden ne olacak? 1400 bir şehir, küçücük bir şehir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bu Türk tarihi içinde, Avrupa tarihi içinde hiç ehemmiyetsiz bir hadisedir. Ama neticeleri itibariyle Roma İmparatorluğu diyen bir imparatorluğun tarihe karışması.
Ve Roma İmparatorluğu'nun son.
Sonunun gelmesi.
Evet.
Bunun neticesinde Türklerin artık Avrupa için ciddi bir tehdit olarak görülmesi. Batı ve Doğu'nun ciddi bir blok haline gelmesi karşılıklı. Aynı Doğu bloku ile Batı bloku gibi. Bunlar hep 1453'te olmuştur. 1453 İstanbul'dan ayrılanların Avrupa'ya gidişi, Rönesans'ı doğurduğu söylenir. Onun için 1453 hakikaten ciddi bir tarihtir. Şimdi bu devre, orta çağ denilen devre, tabii ilki varsa bu da orta çağ olur. Tarih öncesi ilk çağ, bu da orta çağ, normal. Ondan sonra 1453'te yeni çağ başlıyor. Çünkü artık çok şey değişti. Hiçbir şey orta çağ gibi değil. Peki acaba orta çağda yaşayanlar, biz orta çağlıyız, orta çağda yaşıyoruz diyorlar mıydı? Elbette ki bu mefhum çok sonra geldi. Orta çağda yaşayanlar...
Hep öyle değil mi? Adı sonradan,
evet,
konu
sonra kondu. Orta çağda yaşayanlar, ay ne kadar kötü bir zamanda yaşıyoruz demiyorlardı. Çünkü böyle bir şuurları yoktu. Ama mesela 12. 13. asırda yaşamış bazı entelektüeller var. Mesela Petrarca gibi bu şair, o çok kötü bir zamanda yaşadığını düşünüyordu. Roma'nın çöküşüyle Roma'nın temsil ettiği kültürün ortadan kalktığını ve üzerlerine bir karanlık çöktüğünü düşünüyordu. Ve bunun ancak Roma'nın tanınıp özüne dönmesiyle mümkün olacağını söylüyordu. İtalyan hümanistleri de aynı şekilde, biraz evvel anlattığım gibi antik Yunan ve Roma'yı medeniyetin beşiği kabul ettiği için bulundukları devri antik Roma'dan ve Yunan'dan çok uzak görüyorlardı. Onun için bu hümanistler daha sonra Rönesans devrinde, Rönesans'tan yani yeniden doğuştan önceki devri, yani 15. asırdan önceki devri karanlık bir çağ olarak adlandırdılar.
Yani o Roma'nın parlaklığının sonrasında ortamı karanlık gördükleri için.
Haklılar, ondan için birazdan bahsedeceğiz. Fakat orta çağda 18. asırda verildi. Keller adında bir Alman filozof var. Aynı zamanda matematikçidir. Rönesans'tan evveli için medium evum tabirini kullandı ki bu orta çağ demektir. Ve ondan sonra artık bütün okumuş insanlar bu devre, yani Rönesans'tan önceki devre orta çağ dedi. Ve tabii bununla bitmedi orta çağın hor görülmesi. Rönesans'tan sonra biraz aydınlanma çağında filozoflardan meşhur filozoflar, efendim meşhur bilginler, mesela Gibbon, meşhur tarihçi, İngiliz tarihçi Gibbon, meşhur liberal iktisatçı Adam Smith, bunlar orta çağı hor gördüler, karanlık bir çağ olarak vasıflandırdılar. Halbuki kendileri burjuva sınıfını temsil ediyorlar ve bu burjuva sınıfı adım adım orta çağın bağrında teşekkül etmiştir. Yani bundan sanki habersiz gibi davrandılar. Neden? Çünkü onlar inkılapçı bir devrin nesliydi. Hadiselere böyle bakıyorlardı. Yani bizi doğuran, bizim neslimizi, sınıfımızı, yani o burjuva sınıfını, burjuva demek şehirli, tüccar, esnaf, orta sınıf şimdi diyorlar ama tam karşılamıyor. Bu sınıfın doğuşu orta çağ sayesindedir. Yani biz aslında varlığımızı orta çağa borçluyuz demek yerine inkılapçı bir bakış açısıyla orta çağ karanlıktır, ondan sonrası aydınlıktır, yaşasın, biz aydınlık neslin mensuplarıyız dediler. Tabii bu sebeple o zamandan beri işte orta çağ karanlığı, sizin dediğiniz gibi biraz evvel işaret ettiğiniz orta çağ zihniyeti, yani beğenmedikleri, hor gördükleri her şeye böyle bir damga, orta çağ hortladı, orta çağdan kalma. Bu hiçbir şeyi ciddi bir tenkite tabi tutmayan, siyah ve beyazdan başka renk tanımayan insanların bir
biraz
ölçüsüdür.
Da siyasi bakış açısı, siyasi bakış değil açısı mi bu orta çağ benzetmesi?
Siyasi ideolojilerin veya beşeri ideolojilerin savunulması için kullanılan bir argümandır. Bir ceddede iyidir bu. Orta çağ karanlığı diyen bir adamın işte böyle birisi olduğunu anlarsınız. Yani
kendi kimliğini ortaya koyuyor.
Siyah beyazdan başkasını tanımayan, ideolojilere esir olmuş, tarihi tenkit metodunu bilmeyen bir insanla karşı karşıyasınız. Yani bir şey orta çağ karanlığı, orta çağ zihniyeti diyorsa.
Ama o da öğrenilen bir davranış bence. Hani bilerek ne kadar,
evet,
insan
kullanıyor.
Evet,
öğrenilen bir davranış ama işte onlar o zaman biz entelektüel insanız.
Demeyecekler.
Cemiyetin rol modelleriyiz. Kanaat önderleriyiz, işte insanlar bizim gibi düşünsünler demeyecekler, demeyecekler. Ama tabii bunlar böyle oldu ama zaman içinde bu orta çağ fikri o kadar yerleşti ki kapitalizm Avrupa'da doğunca, kapitalizm demek malum keşifler yoluyla Avrupa'ya para aktı. Para arzı nüfusu arttırdı, şehirler kuruldu, imalat arttı, fabrikasyona geçti. Sonra bunun, bu fabrikasyon mallarının satılması lazım geldi. Pazar arandı, pazar da sömürgeciliği doğurdu. Biz buna kaba hatlarıyla kapitalizm diyoruz. Şimdi kapitalizm doğunca bu dünyanın büyük bir kısmı sömürgeleştirildi. Sömürgeleştirilen memleketler, ki bunların içinde eskiden medeniyetin çok çok çok parlak olduğu yerler de vardı. Bu buradaki insanlara tarihsiz halklar dediler. Tarihleri yok bunlar. Bunlar iptidai insan. Bunlar için tarih mevzu bahis değil.
Hatta geldik aydınlattık onları.
Aydınlattık.
Değil mi?
Aydınlatma
onları...
misyonumuz var bizim, evet, bunlara. Böyle gelince o zaman işte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ şeyleri daha bir ehemmiyet kazandı. Yani onlar öyle tarihsiz ama biz tarihliyiz. Bizim ilk çağımız var, orta çağımız var. İkinci Cihan Harbi'nde sonra sömürgecilik ortadan kalkınca bu tarihsiz halklar dediler ki bir dakika ya, ilk çağ sizin ilk çağınız. Orta çağ sizin orta çağınız.
Biz de oralarda da arkeoloji gelişince bir şeyler bulup tarihleriyle bağ kurmaya başladıklarında
sömürge halkları daha ileri olurlar. Yani içinde bulundukları felaketten çıkmak için daha çok gayret gösterir. Fakir çocukların daha iyi okuduğu gibi, azınlıkların daha öne çıktığı gibi dediler ki onlar da çok düşünürler ve aydınlar yetişti. Dediler ki bu ilk çağ bizim ilk çağımız değil, orta çağ bizim orta çağımız değil. Bu Avrupa'ya mahsus. Mesela köleci üretim sistemi bizde yok. Hmm. Asya'da bu yok, Afrika'da yok. Yani tam Avrupa için ilk çağ, orta çağ diyebilirsiniz ama Afrika için, hele hele Asya için ve Orta Doğu için siz ilk çağ, orta çağ tabirlerini kullanamazsınız. Bu büyük bir hata, büyük bir yanlışlık olur dediler.
Ya da bu dünya tarihi değil, Avrupa tarihi olur.
Avrupa tarihi olur. Zaten Avrupalılar diyor, dünya tarihi demek Avrupa tarihi demektir. Bu dünyada telakkileri değiştirdi. İşte orta çağ bakış açısı bu sömürgecinin yıkılmasıyla değişti.
Kısa bir aradan sonra onu da konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Orta Çağ nasıl doğdu? Bunu konuşuyoruz. Tarihler, takvimler, dünyanın kuzeyiyle güneyi, doğusuyla batısı arasındaki farkı aslında ortaya koyuyoruz.
Orta Çağ'ın elbette farklı bir yapısı var. Bir kere Orta Çağ'da en bariz hususiyeti feodalitedir. Nedir feodalite? Bölünmüş siyasi hakimiyet. Yani bir köy bir devlet. Başında bir şövalye var. 3-4 köy bir baronluk, 5-6 köy kontluk, 6-7 köy markilik, 8-10 köy bir şehir belki dükalık, 5-10 şehir prenslik, 5-10 prenslik kadar yerde krallık var, en son imparator var. Bunlar birbirlerine vasallık, süzerenlik münasebetiyle bağlı. Yani büyükler küçükleri koruyor, küçükler büyüklere destek oluyor harp çıktığı zaman. Böyle bir sistem var. Ziraate dayalı bir istihsal ekonomi var ve tek zenginlik kaynağı toprak. Bu toprağı elinde bulunduran bir asker asiller sınıfı var. Bir de bu toprakta yaşayan, onu ekip biçen köleleştirilmiş, serf deniyor buna, bir köylü sınıfı var. Böyle bir sosyal yapı var. Kilisenin ve dini ritüellerin hayatın her safhasında hakim olduğu bir cemiyet var. Kilise çok güçlü. Tabii bütün bu menfi tasvirlerine rağmen Orta Çağ çok büyük sosyal, politik, kültürel ve estetik değişikliklerin olduğu bir devirdir. Bunlar ağır ağır birikmiştir. Hümanizmayı, yani insanı dünyanın merkezine alan düşünce yapısını ve Rönesans, yeniden doğuşu ortaya çıkaran büyük değişimin tohumları atılmıştır. Bu feodalite başta bir zayıflık gibi görülüyor ama ademi merkeziyetçi yapı zamanla üstünlüğe dönüştü. 11-12. Asırdan itibaren nüfus arttı Avrupa'da. İstihsal fazlalığı hasıl oldu. Böylece şehirler kuruldu, gelişti ve kapitalizm doğdu. Tabii bu maddi inkişaflar 12. ve 13. asırda estetik ve sanata tesir etti. İşte gotik sanat dediğimiz o meşhur yüksek ortaçağ kültürünü meydana getirdi. Bugün bile Avrupa'da çok ihtişamlı binalar o gotik mimarinin eserleridir. Ve nihayet kilisenin dogmalarına, yani kilisenin dinden gelmeyen ama kilise hiyerarşisinin ortaya koyduğu bu doğrudur, bu yanlıştır dogmalarına karşı çıkan bir reaksiyon meydana geldi. O da hümanizmayı ve Rönesans'ı doğurdu. Tabii bu sistem ilk çağda biraz farklıydı. O Yunan ve Roma'da kurulmuş olan parlak medeniyet doğudan gelen barbarlar tarafından yıkıldı. Bu güruh Avrupa'yı kastı, kavurdu. Her geçtikleri yerde medeniyet eserlerini ortadan kaldırdılar, binaları yıktılar. Böylece hamamdan çıkmayan, toplantılarını, mahkemelerini bile hamamda yapan tertemiz, rafine Roma'nın yerine helal tanımayan bir cemiyet meydana geldi. Yani bu doğru, Orta Çağ'ın ilk yıllarından bahsediyoruz. Hı hı. Bu Gotlar, Vandallar,
kuzeyden inenler
Roma'ya. Ama zaman içinde bu değişti. Nasıl değişti? Şimdi Avrupa bu karanlıktan çok çabuk çıktı. Yani Orta Çağ 1000 yıl boyunca karanlık değildi. İlk başlarda karanlıktı belki. Ama bu aslında bir sabah karanlığı gibiydi. Bu karanlıktan kurtulması şarktan gelen bu ışık vasıtasıyla oldu. Zaten biliyorsunuz güneş şarktan doğar.
Doğudan.
Şimdi Avrupa'nın bu haline mukabil, yani hela tanımayan insanların yaşadığı Avrupa'ya mukabil, şark da muazzam bir inkişaf meydana geldi o devirde. Yüksek bir sanat, yüksek bir ilim, yüksek bir kültür, yüksek
bu
bir medeniyet.
Tahterevalli gibi sanki.
Tahterevalli gibi. Evet. Avrupa böyleyken bir şarkta üstünlük var. Nasıl oldu bu? Bir kere Orta Çağ'ın en mühim hadiselerinden bir tanesi İslamiyet'in doğuşudur onun için. Müslümanlar için Orta Çağ en aydınlık çağdır. Bir Müslümanın dünyanın en parlak, en aydınlık çağı Orta Çağ'dır. Sadece mücerret Müslümanlığın doğmasıyla değil, yani Müslümanlık doğduktan sonra hasıl olan kültür ve medeniyet o Müslümanların Orta Çağ'ını aydınlatmıştır. Ve bu aydınlık batıya da sirayet etmiştir. Yani güneş doğduğu zaman doğu batı ayırmaz her yeri. Kızıyı bile aydınlatıyor. Şimdi Müslümanlar, önce Araplar, arkasından Farslar, arkasından Türkler ve diğer topluluklar. Ama esas itibariyle Müslümanın üç rükünü vardır. Araplar, Farslar ve Türkler. Yani esas itibariyle Müslümanlığı temsil eden, İslam medeniyetini temsil eden, bunu yayan, yani Müslümanlık dedim akla gelen üç topluluk. Yani Hintliler akla gelmez. Milyonlarca olduğu halde. Endonezyalılar akla gelmez, Nijeryalılar akla gelmez. Bunlar da Müslüman ayrı mesele ama bu kültürün yayılmasında,
evet,
bu temsilinde.
Biraz da ulaşım, erişimle de alakalı bir şey
şartlar,
herhalde değil mi?
Şartlar, siyasi güç, orta, bununla alakalı. Şimdi Müslümanlar bu yeni dinin aydınlığıyla birleştiler. Önce bu aydınlığı başkalarına yaymak için siyasi, askeri, sosyal bir şekilde yayıldılar. Ve gittikleri yerde hem İslamiyet'i yaydılar, hem medeniyetlerini oraya yaydılar. Yani İslamiyet'in yayılmadığı yerde bile İslam medeniyeti ışıklarını gösterdi. Bunun en tipik misallerini biz, bir kere Kuzey Afrika tamamen, yani o zaman bir medeniyet merkezi olmayan Kuzey Afrika, Mısır hariç, tamamen Müslümanlar tarafından bir medeniyet merkezi haline getirildi. Suriye, Irak, eski parlaklığını kaybetmiş olan Suriye, Irak, Müslümanlar sayesinde yeniden canlı bir medeniyet merkezi oldu. Mısır keza öyle. Müslümanlar bu medeniyeti İspanya ve Sicilya'ya aktardılar ve İspanya ve Sicilya vasıtasıyla bu medeniyet Avrupa'ya yayıldı. Orta Çağ'da eğer üstünlük entelektüel yetiştirmekse, Orta Çağ'da İslam dünyasında yetişmiş olan entelektüellerin, sanatkarların, okumuş yazmış takımının sayısı hiçbir zaman Avrupa ulaşamamıştır. Yani o zamanki sayıya, bu bizim bildiklerimiz, bir de bilmediklerimiz var. Tabii bu medeniyet tek başına Arapların eseri değildir. Bunda Çin, Hint ve İran kültürünün de tesiri vardır. Yani pek çok buluşlar, mesela kağıt Çin'den Uygur Türklerine geldi. Uygur Türklerinden Araplara geldi. Kağıdı Araplar bütün dünyaya tanıttılar. Avrupa'da kağıt bilinmiyordu. Avrupa, Araplar vasıtasıyla, Endülüs vasıtasıyla Avrupa kağıdı tanıdı. Kağıdın tanıması dünyanın çevresini değiştirmiştir. Bu da Avrupa için 11. asır, 10. asırdır.
Yani aslında kağıt bilginin iletişimi demek, evet, o dönem için.
Evet. Matbaa 15. asrın Rönesans'ın eseri değil. Matbaa Koreliler tarafından bilinen, kullanılan bir makina. Yine Uygur Türkleri, yani Türklerin en medeni kolu olan Uygur Türkleri vasıtasıyla Araplar tanımışlar. Fakat Araplar buna itibar etmemişler çeşitli sebeplerle. Avrupa'ya tanıtmışlar ama. Yani matbaayı Avrupa'ya tanıtan onlar olmuş.
Bir aslında Endülüs, Avrupa'nın aydınlanmasında
anahtar, evet, rolü, hani, trafo rolü oynamıştır.
Yani şey, hani bir düğmeye basarsınız, evet, ve her yere yayılır, her yere ya. Yayılır. O Endülüs, i̇şte, Avrupa'nın
Endülüs,
güneyi.
Endülüs, kısmen Sicilya ama esas Endülüs bunun merkezi olmuştur. Başka barut, saat, bunların hepsi Çin vasıtasıyla, Çin biliyorsunuz antik çağda yüksek bir medeniyetti. Ama orta çağda bu hüviyetini kaybetmişti. Fakat o birikimi Araplar bütün dünyaya tanıttılar. Şimdi tamam, Araplar bulmadı bunu ama, ya daha doğrusu Müslümanlar bulmadı ama, yani Uygurlar, Farslar, Arap, bunu bütün dünyaya tanıttılar. O da bu buluşun bütün dünyaya tesiri cihetiyle mühimdir. Ama orta çağın en mühim buluşu üniversite olmuştur. Üniversitelerin kuruluşu olmuştur. Evet.
Orta yani, çağın karanlığını üniversiteler mi?
Üniversiteler aydınlatmıştır. Yani Avrupa için belki karanlık olabilir ama o çağda bir kere şark karanlık değildi, bunu söyledik. Orada bir kere ilim, fen, serbest düşünce çok ileriydi. Ya bugün insanlar bunu anlamakta zorluk çekebilirler. Müslümanlar için yaşayan bazı mutaassıp kişilere bakarak İslamiyet'in mutaassıp bir telakki meydana getirdiğini düşünebilirler. Hayır, İslam dünyasında serbest düşünce yıkıcı, bölücü olmadığı müddetçe her zaman hoş görülmüştür. Üniversite biliyorsunuz serbestçe düşünülebilen ve konuşulan yer demektir. Şark'ta, hatta Osmanlı medreselerinde öyle enteresan meseleler hakkında öyle fikir müzakereleri görüyorsunuz. Hayret edici, bu adam onu o zaman nasıl söyleyebilmiş? Nasıl yazabilmiş? Nasıl bir şey yapmamışlar ona?
Ya da kendini savunmasına da fırsat verilmiş mahkemelerde
yani,
de öyle.
Eğer bu suç görecek bir şeyse sen anlat demişler, niçin böyle düşünüyorsun? Geçenlerde bir anket yapıldı. Dediler ki dünyada en büyük buluş nedir? Üniversite dediler.
Hmm.
Üniversite dediler. Çünkü serbest düşünce, ilmi ampirik hale, deney haline getirme. Yani bilgiyi ilim haline getirme üniversiteler sayesinde
olmuştur. Bir de aynı bakış açısındaki pek çok insanın bir araya gelip beraber çalışıp emeği büyütebilme fırsatı.
Büyütebilmeleri, farklı düşünceleri ortaya çıkararak bir sinerji meydana getirme üniversite sayesinde oldu. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Evet, dünyanın en eski üniversiteleri Sicilya'da ve Endülüs'te kuruldu. Papa Silvester bile, ikinci Silvester bile Kurtuba Üniversitesi'nden mezundur. Yani uzun yıllar, hatta Reconquista'dan sonra da, yani Endülüs'ün İspanyolların eline geçmesinden sonra da 100-150 yıl kadar bu üniversiteler devam etti ve ilim dili Arapçaydı.
Bugün Avrupa tarihiyle ilgili herhangi bir program yapıldığında Kurtuba Üniversitesi'nden bahsedilmemesi mümkün
değildir. Mümkün değildir. Ve pek çok eski Yunan ve Roma'dan kalma eserin Süryanice ve Arapça'ya çevrilerek ondan sonra tekrar Latince'ye çevrilmesi yine Müslümanlar sayesinde olmuş, bilhassa Abbasiler zamanında. Eğer Abbasiler olmasaydı Avrupalılar antik Yunan'ı ve Roma'yı tanıyamayacaklardı. Ancak buldukları birkaç sütunla, taşla ancak tanıyabileceklerdi. O zaman da yazılmış eserler Araplar sayesinde bugünkü zamana intikal etmiştir, taşınmıştır. Bunu da bilmek lazım. Şimdi bu arada Haçlı Seferleri'nin çok mühim bir rolü var. Avrupa'nın bu karanlıktan çıkmasının en mühim sebeplerinden birisi Haçlı Seferleri. Haçlı Seferleri çok aptalca, çok bağnazca bir hareket olmasına rağmen Avrupa için bir kurtuluş oldu. Düşünün.
Hem ekonomik.
Ekonomik olarak, kültürel olarak, sosyal olarak, siyasi olarak aklınıza ne gelirse. Düşünün, sizden çok uzakta yaşayan insanlar var. Sizin mukaddes kabul ettiğiniz yerlere hakim olduğunu düşünüyorsunuz. Siz bu mukaddes yerleri zaten yüzlerce yıl önce kaybetmişsiniz. Gidelim oraları alalım diyorsunuz. Ama aslında içinizde, zamirinizde başka bir fikir daha var. Biz fakiriz, onlar zengin. Gidelim onların zenginliklerini yağmalayalım diyorsunuz. Hmm. Böylece bir muhayyel düşman meydana getiriyorsunuz.
Aslında öteki niyetiniz başka da siz onu kabul edilebilir bir hale sebeple.
Bu bütün dünyada böyledir. Evet. Şimdi bile böyledir biliyorsunuz. Kurt kuzuyu yiyeceği zaman bir sürü bahane uydurur ama niyet kuzuyu yemektir. Bu Haçlı Seferleri onlarca, hatta sayı çok farklı verilebiliyor. İlk zamanlarda muvaffakiyetle kazandı. Yani Akdeniz'e yerleştiler Haçlılar. Oralarda küçük küçük devletler kurdular.
Türkiye toprakları, Türkiye'nin güneyi diye tanımlayacağımız
yerlerde. Tabii, o zaman Selçuklu Devleti'nin batı sınırlarına hakim oldular. Yani bugünkü Adana'dan alın Gazze'ye kadar olan mıntıkayı tamamen ele geçirdiler. Kudüs dahil, Halep, Urfa dahil.
Ki buralar
dahil.
Çok hem bereketli hem de liman.
Ve ticaret limanları. Evet. Bu kısa sürdü ama bu hakimiyet. Yani 11. asırdan 12. asra kadar. Hatta 12. asra kadar. Ama Avrupa'nın çevresini değiştirdi. Bir kere düşmanla her zaman savaşmıyorsunuz. Yani savaş uzun sürdüğü zaman arada iyi günleriniz oluyor. İnsanca münasebetleriniz oluyor. Ateşkesler var. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, mal alıyorsunuz. Karşıyı tanıyorsunuz. Onlar nasıl yaşıyorlar, ne biliyorlar, ne bilmiyorlar. Bunu öğreniyorsunuz. Bu size katkıda bulunuyor. Haçlılar da bu mıntıkada kaldıkları 100 yıl boyunca mentaliteleri değişti. Hayat görüşleri değişti. Ve burada öğrendiklerini, kazandıklarını, yağmaladıklarını memleketlerine götürdüler. Ve Haçlı Seferleri Avrupa'nın sizin işaret ettiğiniz gibi iktisadi, sosyal, siyasi çehresini değiştirdi.
Ve bildiğimiz pek çok büyük ailenin de doğuşuna yol açtı.
Doğuşuna bu bankacılık doğdu. Bu sayede bankacılık doğdu. Ve bu bankacılık Avrupa'da kapitalizmi doğurdu. Keşifleri doğurdu. Bunların hepsi Haçlı Seferleri'nin neticesidir. Bununla alakalı müstakil kitaplar vardır. Yani Haçlı Seferleri'nin Endülüs'ün tesiri için kitaplar olduğu gibi Endülüs ve Sicilya'nın Haçlı Seferleri'nin tesiri kitaplar vardır. Ve bu kitapların ekserisini yazanlar da Avrupalılardır. Yani Şarklılar değil. Yani Şarklılar, hey Avrupa, siz medeniyeti bizden öğrendiniz. Siz helal bilmiyordunuz, yıkanma bilmiyordunuz, biz söyledik diyecek durumda değil. Çünkü kendisi de bilmiyor. Ama Avrupalılar meraklı oldukları için biz onlar her şeyi
galiba sanki daha mı objektif bakıyorlar duruma.
İşte zamanla objektif oluyorsunuz. Hı-hı. Yani Hülya Hanım, bir insan ne kadar bilgiliyse o kadar mütevazi, o kadar objektif oluyor. Bilgisi az olanlar çok saldırgan, çok ukala oluyorlar. Hatta İmam Ebu Yusuf demiş ki bilgim arttıkça cahilliğim arttı. Hı-hı. Çünkü daha çok şey bilmediğimi anladım. Evet. Ne kadar bilginiz artarsa bu Avrupalılarda da oldu. Bilgileri artık merak bilgiyi doğurdu. Bilgiye onların ayaklarını biraz daha sağlam, böyle de olabilir, böyle olmayabilir demelerine yol açtı. Çünkü küçük bir dünyada siz onu kadar zannedersiniz. Büyüdüğünü gördüler ve zamanla Avrupa bu objektifliği kazandı. Şark bunu kazanamadı. Şimdi yeni yeni daha bunu kazanabiliyor. İşte bu orta çağ bugünkü Avrupa'yı doğurdu. Hiç de Avrupa o zaman orta çağ karanlık bir çağ değil. İlk yıllarda karanlık olabilir ama bu karanlık aslında sabah karanlığı gibidir. Hı hı. Sabah kalkarsınız fecir doğmuştur. Yani imsak olmuştur, oruca başlama zamanıdır, sabah namazı kılma zamanı ama her taraf karanlıktır. Ama biliyorsunuz ki bunun arkası birazdan aydınlıktır. Onu biliyorsunuz. Bu sabah karanlığı gibidir. Bir kere orta çağda mimari eserlere bakıyorsunuz, sivri tonozlar var. Orta çağ ticari hayatına bakıyorsunuz, senetler var. Akademik hayatına bakıyorsunuz, diyalektik kurulmuş. Yani skolastik marif sistemi ki kıymetli bir marif sistemidir. Şimdi çok kötülerler ama skolastik de yani ezbere dayalı, hı hı, diyelim, nakle dayalı sistem ilmin esasıdır. Ama bunun yanında diyalektik doğmuş. Bu serbest düşünceyi meydana getirmiş. Astronomi çok ilerlemiş orta çağ devrinde. Sonra orta çağ ...daki okullarda biz eski Yunan'ın veya Roma'nın bildiği matematik, trigonometri, geometrinin okutulduğunu, astronominin biliyoruz. Yani bunlar da geri kalmamış, bunları unutmamışlar Avrupa'da.
Ya da bir kısım için böyle de ama bir toprağa bağlı yaşayan, yine mal sahibiyle, toprak sahibiyle beraber yer değiştiren, alınıp satılan, boğaz tokluğuna yaşayan, istilaya uğrayan, can güvenliği olmayan bir kesim de var.
Var ama bunlar nerede, ne zaman yok? Şimdi de var. Yani işte çeşitli şeyler söylerler. Avrupa'da orta çağda ömür çok kısaydı. Evet doğru, çünkü bazı hastalıkların tedavisi yoktu. Fakat ömür kısaydı ama siz nispi bakacaksınız, izafi, relatif bakacaksınız. O kısa ömürlerine dünyayı sığdırmış insanlar var. Büyük İskender 33 yaşında bütün dünyayı fethetti. Yani dünyayı fethetmek mühim mi? Bilim adamlarına bakıyorsunuz. 20'li 30'lu 40'lı yaşlarda ölmüşler. Ama muazzam buluşlar yapmışlar. İnsan erken olgunlaşıyor ve erken hayata atılıyor.
Efendim, size oyalayacak bir şey de yok.
Ölecek bir şey yok. Efendim köylüler çok kötü durumdaydı. Vallahi yapılan araştırmalar öyle olduğunu göstermiyor. Köylüler evet basit yaşıyorlar. Köylüler her zaman basit yaşamıştır. Kendine bakmasını bilmiş, eğlencesini bilmiş. Köylülerin okuduğu kitaplar, hikayelere dair ve onların tiyatrolarına dair pek çok eser bugün bulundu. Yani köylüler. Evet kilise çok baskıcıydı. Ama şunu da unutmayalım, pek çok buluşlar
o baskıya.
Kiliselerin dehlizlerinde din adamları tarafından yapıldı. Yani kilisenin içindeki din adamları da evet kilisenin belki organizesinde görünen yüzünde bu baskı vardı ama kilise mensuplarının hepsi de böyle değildi. Yani Bacon'lar falan hep kiliseden, Erasmus'lar falan kilisenin içinden çıktılar. Bunlar yeni Rönesans bilim adamlarının, Kopernik, hepsi bunlar din adamıydı. Yani bu böyle değil. Efendim insanlar fakirdi. Fakirlik her zaman fakirliktir. Zenginlik her zaman zenginliktir. Yani ortaçağ üniversiteleri Pavia, Bologna, bunlar Müslümanlardan öğrendiler. Çok ileri üniversitelerdi. Burada okutulan bilgiler bugünkü üniversitelerin bile temelini teşkil etti. Thomas Aquinas'tan tutun Dante'ye kadar pek çok ilim adamı orta çağda yetişti.
Peki bu dönemde Avrupa'yı kuzey güney diye mi ayırmak lazım?
Doğrusu biraz. Evet. Doğrusu evet. Yani bu ayrımı yapanlar haklılar. Avrupa dediğiniz zaman bir kere Doğu Avrupa'yı asla katmıyoruz. Yani Doğu Avrupa hiçbir zaman Avrupa değildir. Aslında bugün de değildir.
Yani Batı Avrupa'nın güneyini. Rusya'ya aşağı doğru inen kısım.
Evet biz işte
belki
kısmen.
Belki Balkanları da kısmen mı İngiltere, dışında
tutuyorlar? Evet Balkanları da dışında tutuyoruz. Kısmen İngiltere, Almanya'nın güneyi, Fransa, İtalya, İspanya. Biz bu havaliyi kastediyoruz. Bunun yukarısında yaşayan insanların nüfusu çok az. Nüfus çok az ve buralarda hareket çok az. Hava, iklim çok müsaitsiz. Onun için buralar orta çağ veya ilk çağ veya yeni çağ buralarda çok fazla varlık göstermiş yerler değil. Onun için bunları biz oraya çok dahil etmiyoruz. Mahşetten bahsediliyor orta çağda, harplerden.
Kadın erkeğe de bir bakabilir miyiz? Kadın erkek bakış açısı, iletişim.
Vahşet her zaman olmuştur ve orta çağda savaş sebebiyle ölen insanların sayısı hiçbir zaman modern çağlardaki gibi olmamıştır. Bu devirde kadının hiçbir statüsünün olmadığı, kadının insan mı değil mi diye tartışıldığı çok söylenir filozoflar tarafından.
Cadı tartışmaları, evet. Cadı avları.
Evet doğru. Orta çağda kadının ötekileştirdiği bir devir var. Ama bu
neden sadece korkmuş kadından? Orta çağda erkekler. Bildiğiniz korkmuşlar.
Bu benim anladığım bir takım korkuların kadınlara yöneltildiği bir devir. Yani kadının durumu bir ara kötü olmuş Avrupa'da. Dediğiniz gibi cadılar, kötülüklerin kaynağı olan kadınlar, kadınların doğurganlığı, kadınların duygusallığı, bu duygusallığın işten pazarlıklığa dönüşebileceği, kadınların her türlü kötülüğü yapabileceği, ta öteden beri zaten Adem babamızı kadın yoldan çıkardı. Biz öyle inanmıyoruz ama hani Hristiyan da öyle. Yoldan çıktıysa erkeğin burada rolü nedir? Yani bunlar düşünülmeden böyle bir edebiyat, kadın aleyhtarı bir edebiyat meydana getirilmiş. Ama bunun neticeleri ne olmuştur? Cadı avı. Peki erkekler bu takibattan kurtulabilmiş midir? Orta çağda bu sebeple zarar gören kadınların kat kat fazlası erkeklerdir.
Nasıl?
Yani bu
aynı sebeplerle mi?
Cadılık, büyücülük, işte sapıklık gibi sebeplerle öldürülen, cezalandırılan erkeklerin sayısı kadınlardan kat kat fazladır. Ama kadınların bu saçma sebeplerle takip ediliyor olması ve bu takibatın 17. asra kadar devam etmesi Amerika gibi hür bir memlekette şaşırtıcıdır. Ama dediğim gibi bu dikkat çekicidir aynı zamanda da. Ondan dolayı Orta Çağ'ın tamamen kadın aleyhtarı bir devir olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Evet, bu var. Ama dediğim gibi bu aynı şey erkekler için de
mevzu bahis. Ama sadece bu bakış açısı bile bu dönemi pek de aydınlık göstermemeye yeter
İlk
gibi geliyor.
İlk çağ öyle ama bir dakika.
Ama mesela şimdi Roma'dan bahsediyoruz. Aynı dönemde işte Müslümanlığın yükseldiğini, Müslümanlıkta kadına bakış açısını
doğru
söylüyoruz. Yani bunun bu kadar uzun sürmesi şaşırtıcı değil mi sizce?
Peki. Dünyanın en medeni memleketlerinden birisi olan Roma'da kadın insan olarak kabul edilmiyordu. Sadece bir üreme vasıtası olarak kabul ediliyordu. Bir erkek bir kadınla evleniyor. O kadının hiçbir hakkı yok. Yani kadın sokağa çıkıp bir ekmek alamaz Roma'da. Roma hukuku dünyanın en parlak hukuk sistemlerinden biridir bu arada. Adam öldüğü zaman kadın miras olarak sonrakilere intikal eden bir devir ilk çağ. Roma'da kadın miras olmuyor ama hiçbir hakkı olmayan kendine mahsus bir varlık olarak, sui juris olarak hayatını devam ettiriyor.
Nasıl yaşıyor? Ne bir geliri var?
Ona çevresi bakıyor. Yani erkekler ona bakıyor. Kendisi bir hayat kuramaz, bir şey alamaz. Hukuk gibi ehliyeti, bir şey alıp satamaz. Yani böyle bir şeysi var. Miras alamaz, mirasçı olamaz, miras bırakamaz. Şimdi en parlak devirde Roma, o bile kadına böyle bakıyor. Hristiyanlığın gelişiyle, köleler. Bir insan isterse çocuğunu köle yapabiliyor, öldürebiliyor, satabiliyor. Hristiyanlığın gelişiyle Avrupa'da, Roma'da kadına ve köleye, daha doğrusu insana bakış açısı değişti. İslamiyet'in gelişiyle de Orta Çağ'da bütün dünyada kadına bakış açısı değişti. Kadın erkekle Allah'ın huzurunda eşit bir insandır. Ama sosyal sebeplerle erkeklerin bazen avantajları ve dezavantajları, kadınların avantajları ve dezavantajları vardır. Ama Tanrı önünde, Allah önünde eşittirler.
Tabii aynı dönemde doğuya baktığınızda kadınla erkeğin ilişkisine hani belki biraz Çin'i, Japonya'yı o tarafı daha farklı tutabiliriz
onlarda da tartışılır. Yani Çin ve Hint kültürünü biliyoruz. Yani bir kadın kocasını mutlu etmek için, düşün, Hindistan matematiği bulan bir yer. Yazılımcı konusunda dünyada hala Hindistan'da güçlü. Musiki oradan çıkmış. Ama Hindistan'da bir kadın erkeği mutlu etmek için var. Erkek ölünce biliyorsunuz kadın ne yapıyor? Yakılıyor onunla beraber. Yani onun için
görevini tamamladığı
için bu bakış açısı antik cemiyetlerin hepsinde var. Kadına antipatik bakış insandan kaynaklanan bir şeydir. Yüksek medeniyetler bunu ortadan kaldırmıştır. Bu medeniyetlerde Kur'an umumiyette semavi dinler olmuştur.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.